Ayrım 36, geri sayım, Robert Ludlum, sayfa 390. Matarese için geriye sayım. The New York Times tıp dünyası şaşkın. Kar amacı gütmeyen 900'ün üzerinde hastanemiz konsorsiyuma satıldı. New York 26 Ekim. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Meksika, Fransa, Hollanda ve İngiltere'de kar amacı gütmeyen 942 hastanenin merkezi Paris'teki bir tıp grubu olan Carnation Cross International'a satılması ancak tıp dünyasını şaşkına çeviren bir hareket olarak tanımlanabilir. Konsorsiyumun sözcüsü Dr. Pierre Froissart aşağıdaki açıklamayı yaptı. Yüzyılın tıp hayali bizim evrensel proje dediğimiz şey sonunda gerçekleşti. Özel ellerde ve dünyanın her yanıyla anında haberleşme olanaklarıyla yetkimiz olan her yerde hastane bakım kalitesini yükselteceğiz. Kaynaklarımızı, bilgi ve uzmanlığımızı bir araya getirerek en iyisini sağlayacağız. Uzun yıllarımızı adadığımız ve çok büyük miktarlarda para yatırdığımız evrensel proje gerçekleşti. Artık dünyamız çok daha güzel olacak. Dr. Froissart'ın beyanına tepki olarak New England'dan tanınmış onkoloji uzmanı Dr. Kenneth Burns şu yanıtı verdi. Bu gidecekleri yere bağlı. Sözler yerine getirilirse hepimiz ütopyada yaşayacağız. Beni endişelendiren bu kadar büyük bir yetkinin birkaç elde toplanmasıdır. Şunu şöyle yapacaksınız, yoksa sizinle paylaşamayız dediklerini düşünün. Bunu sigorta şirketleriyle yeterince gördük. Seçme hakkı yok ediliyor. Bir başka muhalif ses Wyoming senatörü Thurston Blair'den geldi. Böyle bir şey nasıl olabilir? Tröstleşmeye karşı yasalarımız, yabancı sermaye yasalarımız, bu çeşit şeyleri yasaklayan her türlü yasa var. Yetkililer uyuyorlar mıydı? Senatör Blair'a gelen yanıt basitti. Uluslararası holdingler yalnızca faaliyet gösterdikleri ülkelerin yasalarına uymak zorundadırlar. Çeşitli yasalar vardır ve hiçbiri şirket birleşmelerini yasaklamıyor. Bu nedenle Ford İngiltere'de Ford'tur, Hollandalı Philips, Amerika Birleşik Devletleri'nde Philips ve Standard Oil dünyanın her yerinde Standard Oil'dır. Bu uluslararası şirketler bulundukları ülkenin ekonomilerine genellikle kazanç sağlarlar. Bu nedenle Carnation Cross, CC USA, CC UK, CC Fransa vesaire olacaktır. Devamı ikinci sayfada. Brandon Schofield ile Antonia Savoy'daki dairelerine yerleştiler. Bray Hava Kuvvetleri'nin jetiyle yaptıkları yolculukta yorulmuştu. Antonia ise Londra'ya geldiği için sevinçliydi. Dışarı çıkıp dolaşacağım dedi son giysileri de dolaba asarken. Bütün barlara benden selam söyle dedi Schofield. Ayakkabılarını çıkarıp yatağa sırt üstü uzanmıştı. En iyilerine uğramaya çalışacağım. Turistin gündeminde barlar yok. O cadı Carnation'ın seninle yeniden doğduğunu unutmuştum. Telefon çalmaya başladı. Ben açarım dedi Tony yatağın yanındaki telefona giderken. Alo. Antonia ben Geoffrey. Binlerce yıl oldu yaşlı kız. En az 20 yıl Geoff. Artık Sir Geoffrey Waters olduğunu biliyorum. Kazalar oluyor canım. Bu işte bile günahkar orada mı? Hem burada hem değil. Saat farklarından nefret ediyor. Veriyorum. Telefonu Brandon'a verdi. Merhaba Sir Ahmak. Birkaç saat uyuyabilir miyim? Normalde ihtiyacın olan istirahatini bozmak istemezdim yaşlı delikanlı. Ama konuşmamız gereken şey çok önemli. Cameron ile Leslie yanımdalar. Ben yatarken telefonda konuşamayacağımız kadar önemli mi? Bunun yanıtını biliyorsun Bray. Biliyorum dedi Schofield bezgin bir halde bacaklarını yere indirip oturarak. Hala aynı yerde misin? İçerisini tanıyamayacaksın. Çok para gitti ama dışı yüzyıllardır değişmedi. Mimari o zamanlar daha güzeldi. Evet prens bize bunu hatırlatır hep ve onu bunun için takdir ediyorum. Takdire ihtiyacı var. 20 dakika sonra oradayız. Say yüzüne karşı sana sor mu demek zorundayım? Yalnızca yanımızda başkaları varken, eğer öyle demezsen boynunu vururlar. Karşılaşmalar kısa ama dostça oldu. Selamlaşma bittikten sonra MI5 merkezindeki güvenli bir konferans salonunda beşi bir masanın etrafında toplandılar. Waters, Roger Brewster'ın yaptıkları dair son olayları anlattı. Ama Londra bilmecesini sonraya bıraktı. Sonra iskemlesini, Como Gölü'nde olanları, Don Silvio Togazzi'nin yardımlarını ve Paravacini ile yardımcısının korkunç ölümlerini anlatan Price ile Monroe'za doğru çevirdi. "Tanrım," dedi Scofield, "Togazzi bir don olmuş. Geoff da sör. Bundan sonra Silvio herhalde İtalya kralı olur. Buradaki yağ tulumu da başbakan. Dünya çıldırmış." "Çok kibarsın," dedi Waters gülerek. "Evet, Como'da olanlardan İtalyan Matarese'de büyük bir güç çöküşü ve Vatikan'da bir Paravacini kardinalinin çöküşü olduğunu kabul edebiliriz."
"Çöküş fazla sert bir sözcük olabilir," dedi Leslie. "Charlie Paravacini güçlü ve etkin bir örgüt kurmuş olduğu kuşkusuz."
"Bunu bilmiyoruz," dedi Brandon. "Öyle olduğunu kabul etsek bile o çok büyük bir güç. Bütün sektör içinde tek güç. Togazzi'ye göre fazla yetki vermiyormuş."
"Durum böyleyse bütün örgüt çökmemiş olabilir," dedi MI5 şefi.
"Ama bir karışıklığa uğradığı ve zayıfladığı kesin."
"Aynı fikirdeyim," dedi Cameron. "Bizim istediğimiz de bu, zayıflık. Endüstri ülkelerinde yaptığı gizli işlere yeteri kadar delil bulduğumuz zaman karşı vuruş yapabiliriz."
"Matarese'yi ortaya çıkararak mı?" diye sordu Scofield, kaşlarını kuşkuyla kaldırarak. "Bu bir yolu," diye yanıtladı Sir Geoffrey, "ama en karlısı olmayabilir."
"Ne demek istiyorsun?" diye sordu Antonia.
"Matarese'yi uluslararası finanstan çıkarmak istiyoruz. Dünya endüstrilerini kargaşaya sokmak değil."
"Onu ortaya çıkarmadan bunu nasıl yapacaksın?"
"Yenilgiye uğratarak, Tony," diye yanıtladı Price. "Yılanların başını koparıp bedenlerini birbirlerine dolayarak ölmeye bırakacağız."
"Cam, bu şiir gibi oldu," dedi Scofield.
"Harvard'da edebiyat dersi almış olmalısın."
"Olduğunu bilmiyordum." "Çocuklar, çocuklar, oyun oynamayı keselim," dedi Leslie MI5 şefine dönerek.
"Geoff, sanırım Tony haklı. Matarese'yi ortaya çıkarmadan nasıl alt edeceğiz?"
"Brandon'ı dinledikten sonra sana yanıt vereceğim. Devam et Bray. Hepimizin bildiği Atlantic Crown dışında başka yerime var mı?"
"Sen anlat onlara sevgilim," dedi Bray Anthony'ye dönerek. "O çetele tutuyor."
"Ben bile etkilendim," dedi Tony. "Atlantic Crown'da bulup fotoğraflarını çektiği malzemelerle birleşen, satılan ve ele geçirilen şirketler hakkındaki bilgilerden yola çıkarak Frank Shields'la bir operasyon hazırladılar."
Antonia Scofield, kocasının iş dünyasının en etkin kollarından 14 Matarese adayı ile görüştüğünü anlattı. Bunlardan birbirlerini tanımadıkları sanılan dördü Bray ile görüştükten sonra New York'ta gözlerden uzak bir restoranda buluştular. Frank Shields'ın adamları uzaktan fotoğraflarını çektiler.
"Harika bir iş Brandon," diye bağırdı Waters. "Şimdi size Londra'daki bir kovalamacayı göstereceğim."
Akşamın ilk ışıkları fazla etkilemese de pencerelere gidip jalüzileri kapadıktan sonra masanın dibindeki projeksiyon makinesinin düğmesine bastı. Ekrana gelen ilk görüntüde sokakta koşan bir adam vardı. Başını çevirmiş arkasına bakıyordu. İnce uzun bir adamdı. Bacakları vücuduna göre daha uzundu ve takım elbise giymişti. Zayıf, çıkık, elmacık, kemikli yüzünde şaşkınlık ve korku ifadesi vardı. Sonraki görüntülerde hızını arttırdığı belliydi ve iki kez daha arkasına bakarken yüzünde artık panik ifadesi görünüyordu. Adamın bir köşeyi dönerken çekilmiş görüntüsüyle slaytlar bitti ve ekran önce beyazlaşıp sonra karardı. Sir Geoffrey gidip iskemlesinin yanında durdu.
"Bu Amanda Bentley Smythe'ın evinden kaçan adamdı. Matarese'nin bir ajanı olduğu anlaşıldı. Kimliğini Dışişleri Bakanlığı'nda üst düzey bir ataşe olarak tespit ettik. Telefonu dinleniyor ve bizimle işbirliği içindeki bir birim tarafından göz hapsinde tutuluyor. Bayswater'a geldiği güne kadar önemli biriyle resmi bir teması olmamış ama yine de onun Matarese ile asıl bağlantılı olduğuna inanıyoruz."
"Neden onu buraya getirip bağlantıyı kesmiyorsunuz?"
"Çünkü bu istemediğimiz bir mesaj verir," diye bağırdı Scofield.
"Neden?"
"Onlara yeteri kadar yaklaşmadık," dedi Brandon. "Eğer Amsterdam'da büyük bir yılan varsa önce ona yönelmeliyiz. Bağlantıyı yok edersek yolu keseriz."
Delirmiş olduğumu düşünebilirsiniz ama onun ne demek istediğini anlıyorum, dedi Leslie.
Ben de. Fakat bunu itiraf etmek istemiyorum, dedi Cameron Price. Dağlarda kaybolmuş bir pilot için elektronik pusulayı değiştirmek gibi.
Daha açık bir mecaz bulabilirdin delikanlı ama temelde haklısın. Gizli ajan sandığı kadar güçlü olmayabilir. Bırakalım, tam kontrolde olduğuna inanmaya devam etsin. Bağlantısı kopunca yalnız kalacak. O zaman Matarese çemberi de kırılacak. Bu işin anahtarı Simon'ın evinde bulunan G-Craft'ta olabilir.
Beowulf Agathe yine konuşmaya başladı, dedi Geoffrey Waters.
Haydi Geoff, bunda hayali bir şey yok. İşe büyük kayalardan başlayıp sonra taşlara, hatta çakıllara doğru gidersin. İnsan davranışları her şeyde aynıdır. Talen Yekov ile ben bu konuda hep aynı fikirdeydik.
Beowulf Agathe gerçekten görüş sahibi, dedi Cameron Price kendi kendine konuşur gibi ve Schofield'a baktı. Taşlarla çakıllardan konuşalım, ne yapacağız burayı?
Çok basit, diye yanıt verdi Schofield. Matarese'nin kendine adamış bir üyesi olacağım.
Ne?
Dördü de şaşkınlık içinde birbirlerine baktılar.
Herkes rahatlasın, bu çok kolay olacak. Matarese köstebeği Leonard Fredericks Amsterdam'dan gelen bir gizli ajanla karşılaşacak. İnandırıcı olmaya yetecek kadar bilgim var.
Adam yalnızca çok iyi bir maşa ama yine de maşa, dedi Cameron. Sana ne anlatacağını sanıyorsun?
Bilmiyorum. Atacağım zarfa bağlı. Söylediklerime tepki verecek, soracağım soruları yanıtlayacak. Bir şey genellikle başka bir şeye gider, o da başkasına. Zeka tenisi gibi bir şey.
Kuşku uyandırmayacağını nasıl düşünebiliyorsun?
Beni tanımıyor. Yakışıklı yüzüme ait o zamanlar örgüt dosyalarında duran 29 yıllık fotoğraflardan başka bir şey yok. Elinde hiçbir ipucu yok.
Seni şımartmak hoşuma gitmiyor ama ünün seni aşmış, dedi Cameron. Paravacini bile sana lanetler etmekle birlikte yeteneklerini biliyordu. Bir İtalyan dahi senin hakkında böylesine cömertçe konuşursa Avrupa'daki bütün Matarese'lerin seni ve neler yapabileceğini biliyor olduklarına inansan iyi olur.
Ve adamları için Chesapeake ya da Peregrine'de bulunmuş birisini izlemek hiç zor olmamıştır, diye ekledi Leslie.
Hakkında açık tanımlamalar vardır. Ayrıca Bray, dedi Antonia sertçe, Frank Shields CIA içinde gizli bir Matarese olduğunu açıkça söyledi.
Önce yarbaya yanıt vereyim. Brandon gülümseyerek Monroe'a döndü. Biraz daha yaratıcı olmak zorundayım, değil mi? Sana gelince sevgilim, sorun kolayca halledildi. Kısık göz Gem'den beni Brass 26'da bulduğunu duyduğu anda hakkımdaki bütün bilgiler, fotoğraflar, dosyalar dahil her şey örgüt dosyalarından çıkarılıp bilgisayarlardan silindi.
Tamamen değil, dedi Leslie. Bana senin hakkında sınırlı bilgi verildi. Ev Brackett'de.
Ama sınırlı değil mi?
Yeterliydi. Gerekirse seni bir kalabalığın içinde seçebilirdim. Tony'yi de.
Peki bu sınırlı bilgiyle ne yaptın yarbay?
Bize emredileni. Birbirimizin önünde Everett'la birlikte kopyalarımızı yaktık.
Başka kimse görmedi mi?
Tabii görmedi. Şartlı bilgiydi.
Sanırım bu süre içinde Matarese'den birisiyle temasta bulunmadın.
Lütfen Brandon, ben aptal değilim. Bana aptalmışım gibi davranma.
Aynı fikirdeyim, dedi Antonia.
Bunu söyleme, dedi Schofield. Çünkü sen aptal değil, üstün bir askersin. Anlatmak istediğim şu. Matarese'nin elinde bulunan bilgilerin de sınırlı olduğu. Çok sınırlı ve belki de çok abartılı. Yakışıklılığıma ve silahlar üzerindeki bazı yeteneklerime rağmen 60 küsur yaşlarında sıradan bir Amerikalı gibi görünüyorum. Tamamen sıradan bir adam.
Domuzlar ne zaman aya uçarsa ve inekler ne zaman bourbon verirse, dedi Price alçak sesle.
Dışişleri Bakanlığı Avrupa Ekonomik Müzakereler 2. Müdürü Leonard Fredericks ile görüşme büyük bir incelik ve gizlilik içinde ayarlandı. Düzenleme Dışişleri Bakanlığı'na yapılan son derece normal bir istekle başladı. İstek çok önemli bir Amerikalı bankacıyla görüşmek üzere Avrupa Ekonomik Müzakereler Bölümünden yüksek düzeyde bir müdürün atanmasıydı. Banker, Dünya Bankası döviz kurları yerine Avrupa ortak pazar kurlarını kabul eden bakanlık politikasından şiddetle şikayetçiydi.
Bundan ABD yatırımları dolayısıyla kârlar zarar görecekti. İneklerin burbon vermesi kadar aptalca olabilirdi ama anlaşılmaz akademik ifadelerle anlatılınca bürokrasi tarafından kabul edildi.
Bana uy delikanlı.
Bunu nasıl yapacağım Geoffrey?
Her yere notalar gönder. Bankacının adı Andrew Jordan. Hedefimiz Leonard Fredericks. Onu Jordan'a ata.
Bir iki soru sorabilir miyim?
Üzgünüm, bu önemli bir operasyon.
Bir tane o zaman.
Söyledim, soru yok.
Bunu kaydetmek zorundayım, biliyorsun bazı şeylerden vazgeçemeyiz.
Neyi istersen kaydet ama yap dostum.
Önemli olmasaydı istemezdim, tamam Geoff.
Andrew Jordan yani Beowulf Agathe bir sekreterle birlikte Leonard Fredericks'in bürosuna girdi. Uzun boylu ince yapılı adam masasından kalkıp yanına gelerek Amerikalı ünlü bankacıyı heyecanla selamladı.
Burada görüşmek hoşuma gitmiyor dedi Jordan. Bürolardan bıktım. Amerika'nın çeşitli kentlerinde 26 tane bürom var. İki kavşak ileride sizin pub dediğiniz bir bar var. Adı aslanlı bir şeydi.
Sen George Aslan'ı dedi Leonard Fredericks. Orada konuşmamızı mı tercih edersiniz?
Evet, sakıncası yoksa dedi Jordan Schofield.
O zaman öyle yapalım dedi bürokrat kabul ederek. Nasıl rahat ederseniz. Siz önden gidin, ben birkaç şeyi halledip yarım saat sonra sizinle orada buluşurum.
St. George Aslan'ı tipik bir Londra barıydı. Ağır masif sıralar, masalar çok az ışık ve yoğun duman vardı. Kısacası Brandon gibiler için demlenecek iyi bir delikti. Kapıya en yakın masaya oturup büyük bir bardak fıçı birayla Fredericks'i beklemeye başladı. Dışişleri Bakanlığı ikinci müdürü elinde bir evrak çantasıyla geldi. Loş ışıkta bir süre sabırsızca etrafına bakındıktan sonra büroda konuşmak istemeyen tuhaf Amerikalıyı gördü. Birkaç masanın arasından geçerek Andrew Jordan'ın karşısına oturdu. Bir yandan konuşurken bir yandan da çantasını açıyordu.
''Şikayetinizi inceledim Bay Jordan. Argümanınızı haklı bulmakla birlikte bir şey yapabileceğimizden emin değilim.''
Sana bir içki alayım, ihtiyacın olacak.
Efendim?
Çalışma şeklimizi bilirsin dedi Beowulf Agathe garsona işaret ederken.
Ne içersin?
Küçük bir gin tonik iyi olur, teşekkür ederim.
Schofield siparişi verdikten sonra Fredericks devam etti.
Ne demek istediğiniz çalışma şekli derken?
Dolambaçlı şekilde demek en iyi yanıt olacak. Aslında şikayet işin bahanesi. Sana Amsterdam'dan talimat getirdim.
Ne?
Bırak Leonard, ikimiz de aynı taraftanız. Eğer Amsterdam ayarlamasaydı sana nasıl ulaşabilirdim sanıyorsun?
Garson Fredericks'in içkisiyle çıka geldi. Zamanlama harikaydı. Matarese'nin gözleri kuşku ve şaşkınlıktan irileşmişti. Garson gittikten sonra köstebek konuşmaya fırsat bulamadan Schofield devam etti.
Ustalıkla yapıldı. O şikayet bahane olabilir. Ama okyanusun öte tarafındaki birçok bankacı buna inanıyor. Ben bir bankacıyım. İstersen bilgisayarında kontrol et. Ama aynı zamanda başka bir şeyim. Talimatları Amsterdam'daki Keygraut'tan alıyorum.
Keygraut mı? Frederick'sin ağzı şaşkınlıktan açık kalmıştı. Gözlerindeki korku kuşkuyu yeniyordu.
Başka nereden olabilir dedi Beowulf Agathe kayıtsızca. Atlantic Crown'un üst bürokratlarındaki her şeyi bozup Hollanda'ya gönderen benim.
Matarese köstebeği paniğe kapılmaya başlarken korkuları kuşkularından üstün geldi.
''Bana Amsterdam'dan, Keygraut'tan ne emir getirdin?''
''Önce hiçbir yerle temas kurma. Tek bağlantım benim. Başka hiç kimseye güvenme. Bu dışişleri sorununu birkaç gün dayanmak için yarattık. Her geçen gün bizi amacımıza daha yaklaştıracak.''
Fazla uzakta olmayan amacımıza diyerek sözünü kesti Fredericks kendi önemini vurgular gibi.
Soru sorma sırası şimdi bende Leonard dedi Jordan Schofield alçak sesle. Amacımıza ulaşma tarihini nereden biliyorsun? Bu tamamen bir sır. Yalnızca birkaçımız biliyoruz.
Duydum. Amsterdam'dan gelen söylentilerden. Bunlar en güvenilir ajanlara söylenmiş.
Ne söylentileri?
Yangınlar. Akdeniz'de yangınlar çıkacak.
Bunu sana kim söyledi?
Guy de Rhône tabii. Onu Londra labirentlerinden geçirerek her şeyi gösterdim.
Julian Guy de Raone, bu kez şaşıran Schofield'ı. O gerçekten yaşıyor ha diye fısıldadı duyulmayacak kadar alçak sesle.
Ne dedin?
Hiçbir şey. Guy de Raone'yi bulma hakkını sana kim verdi?
Ben onu aramadım. Amsterdam aracılığıyla o beni buldu. Ona nasıl karşı gelebilirdim? O Shepherd Boy'un oğlu, hareketimizin lideri.
Onun Amsterdam'ın üstesinden gelebileceğini mi sanıyorsun? Onca kaynaklara rağmen.
Kaynaklar mı? Para gerekli bir araç. Çok önemli ama bağlılık daha önce gelir. Guy de Raone yalnızca birkaç sözcükle Amsterdam'ın yetkisini elinden alabilir. Bunu açıkça belirtti. Tanrım, şu anda olan bu değil mi? Temasın istenmemesi bana bir şey anlatıyor.
Julian anlayışına memnun olacak dedi Schofield. Fredericks'in gözlerine bakarak. Bana senin çok iyi ve güvenilir olduğunu söyledi.
Matarese köstebeği gin toniğini içtikten sonra öne doğru eğilerek alçak sesle konuştu.
Anladığımı sanıyorum diye başladı. Bay Guy de Raone sık sık Amsterdam'ın çok şişinmeye başladığını söylerdi.
Matarese baronunun servetine dayanan zenginliğinin farkındaydı ama bunun sağlam bir dünya stratejisi, uygulanabilir taktikler ve en önemlisi dünya çapında bağlantılar olmadan bir önem taşımadığını iddia ederdi.
Her zamanki gibi Julian haklıydı.
Evet, Andrew Jordan, sen Amsterdam'ın değil Bay Guy de Raone'nin koryesisin.
Tekrarlıyorum, çok anlayışlısın Leonard. Schofield öne doğru eğildi. Svensson ve Schwartz'ı biliyor musun?
New York'ta tabii. Albert Whitehead'in komisyonculuk firması. Oraya sık sık giderdim Amsterdam için.
O zaman avukat Stuart Nichols'ı tanıyorsun.
Konuşmaların çoğunu o yapar.
Peki ben Walburg ile Jamieson Fowler?
Bankacılık ve hisse senetleri.
İyi diyerek sözünü kesti Schofield. Olayların boyutunu anlıyorsun. Onları arayıp sana söylediklerimi anlat. Ama benden söz etme. Eğer söylersen Julian öfkeden çıldırır. Onlara kimliği gizli bir kaynak aracılığıyla Amsterdam'dan uzak durma emri aldığını söyle. Ve bu konuda bir şey bilip bilmediklerini sor.
Svensson ve Schwartz'ın yöneticisi Albert Whitehead telefonu kapatırken aynı anda paralel telefonu kapayan şirket avukatı Stuart Nichols'a döndü.
Neler oluyor Stu? Neler dönüyor?
Öğrenmeye çalıştın Al. Daha iyisini ben bile yapamazdım. Leonard bir milim bile kıpırdamaz. Sadece durumdan başka bir şey söylemezdi.
Bir şey daha var. Stuart yalan söylemiyordu.
Whitehead masasındaki dahili telefon çalınca düğmeye bastı.
Evet Janet.
Toplu telefon konuşma zamanınız geldi efendim. Ah evet, hatırladım, bugündü. Kimlerle konuşacaksın? Bana söylediğini sanmıyorum.
Öğle yemeği için geciktiniz, fırsat bulamadım.
Peki kimler Janet?
Bay Benjamin Walburg ile Bay Jamieson Fowler.
Gerçekten? Whitehead avukata bakarken yüz ifadesi donuktu.
36. ayrımın sonu. Sayfa 401.